Ayrım 4, İkinci Adam, 1950-1964, 3. cilt, Şevki Süreyya Aydemir, sayfa 40. İnönü ne diyor? Yeni kabinenin program tartışmalarında İnönü meclise söz almadı. Artık devlet yeisi olmayan Malatya mebusu İsmet İnönü, CHP milletvekili kanadının ön sırasında yerini almıştı. Meclis koridorlarından meclis salonuna ilerlerken bazı mebuslar evvela olduğu gibi iki tarafı açılıp kendini selamladılar. Yanında iki arkadaşıyla meclis salonuna ilerlerken bazı CHP'li milletvekilleriyle selamlaştı. Hatta şakalaştı. Fakat bu koridorların şimdi baştan başa yeni adamlarla dolduğunu ve bu yeni adamların eski şöhretli İsmet Paşa'yı selamlamakla selamlamamak arasındaki tereddütlü hallerini tebessümle seyretti. Sonra meclise yerini aldı. DP kabinesinin programı üzerindeki tartışmaları sonuna kadar takip etti. Adnan Menderes'in sözlerinin İnönü üzerinde tepki yapmaması elbette ki kabil değildi. Gerçi mecliste söz almamıştı. Fakat bu tartışmaların havası içinde görüşlerini kısmen CHP divanındaki bir konuşması ile kısmen de 3 Temmuz'da toplanan 8. kurultayda ortaya attı. CHP'nin o zamanki parti divanı şimdiki parti meclisi niteliğindeydi. 40 kişiden teşekkür ediyordu. Bu 40 kişiyi 10 kişilik bir parti yönetim kurulu seçerdi. Bu konuşmalardan bazı parçalar verelim. Mücadele ettiğimiz cereyanlar hesapsızdır. Bunların mühim kısmı bu memlekette her seçim esnasında karşı partiye reva görülen iftiralar cümlesindendir. Bu kısım iftiralar normal memleketlerde seçim ile beraber sona erer. Bizde de böyle olmasını temenni ederiz. İktidarla muhalefet arasındaki münasebet şuursuz bir çekişme ve dalaşma halinde soysuzlaşırsa demokratik rejimin atisi, geleceği yoktur. İktidardan tek istediğimiz şey bizim iktidardayken verdiğimiz emniyetin bize de verilmesidir. İktidarı kaybetmekle bu memleketin fenalığını isteyen yıkıcı unsurların tecavüzlerinden kurtulmuş değiliz ve kurtulamayacağız. Biz büyük islahat yapmış olmanın pek az kalan küskünlüklerinin hususiyle 2. Cihan Harbi'nin başından beri bu memleketi kendi siyasetlerini uydurmak için çalışmış olan ecnebi unsurların taarruzlarına maruz kalmakla devam edeceğiz. 2. Cihan Harbi fiilen bittiğinden yani 1944'ten beri çok ciddi bir dış siyaset meselesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Toprak bütünlüğümüz, varlık ve bağımsızlık haklarımız vatandaşlarımızın hatırlarında tutmaları lazım gelen bir mevzu halindedir. 1945'te hemen hemen yalnız başımıza karşı koyduğumuz tehlike ihtimali o zamandan beri medeniyet aleminin her gün biraz daha artan alakasını bizim üzerimize çekmiştir. İttifaklarımız uyanmış ve canlanmış, Birleşik Amerika ile yardımlı dostluğumuz kurulmuş ve ilerlemiştir. Ancak dünyanın umumi vaziyeti sulha doğru kat'i surette yönelmek şöyle dursun, aksine olarak taraflar siyasi ve askeri hazırlıklara kararlı bir surette devam etmektedirler. Biz böyle bir dünya ortasında ve onun hassas noktalarından biri olarak bulunuyoruz. Bu sözlerin söylenmesinden sonra Kore Harbi patladı. Bu nutkun tam metni 1956'da yayınlanan Muhalefette İnönü eserinin 1. cildindedir. Sayfa 9-16. Şimdi size muhalif parti olarak çalışmamızda karşısında bulunduğumuz güçlüklerden bahsedeceğim. Bu güçlükler esas itibariyle memleketin serbest münakaşa hayatına alışmamış olmasında ve tahammülsüz bir iktidarın her vesileyle muhalefetten kurtulmak hevesinde ifadesini bulur. Bu bir aylık hadiseler iyi işaretler değildir. Hükümet programı yapacağı işlerden ziyade seçim propagandası gibi bizi itham ile meşgul oldu ve bize meclis kürsüsünde mütevazi şekilde müdafaa imkanı bile vermedi. İnönü'den aldığımız bu parçalar üzerinde durulmaya değer görüşler getirmektedir. Bunlara her vesileyle değineceğiz. Öyle sanıyorum ki ileride CHP ile DP çatışmasının gelişmelerini inceleyerek DP yöneticilerini tarihte eşi az olan ıstıraplara sürükleyen şartların başlangıcını araştıranlar bu nutuk üzerinde duracaklardır. İnönü'nün CHP 8. kurultayındaki 29 Haziran 3 Temmuz sözleri de esas itibariyle yeni iktidarın program tartışmalarında ortaya dökülen suçlamalara karşı bir cevap niteliğindeydi. 1950 seçimlerinde ifade edilen millet iradesine göre huzur ve sükun içinde iktidar değişimini idrak etmemiz, milletimiz için büyük bir ilerleme ve partimiz için idealizmin, iyi niyetin ve engin vatan aşkının yeni bir delili olmuştur. Her türlü iftiraya karşı 27 senelik cumhuriyette alnımız açık ve yüreğimiz temiz olduğunu her halk partili bilecek ve söyleyecektir. Suçlu kim varsa suç o şahsın nefsine aittir. Onun dün, evvelki gün veya bugün Halk Partisi içinde bulunmuş olması partimizi hiçbir surette kirletemez. İnönü bu son cümlesiyle Halk Partisi içinde evvelce bulunmuş fakat artık partide olmayanlarla o gün partide kalanların mazide eğer bir suç varsa bu suçun ancak suçluya ait olacağını söylerken Adnan Menderes'in ve DP iktidarının ihmal ettiği tarihi bir gerçeği dikkati çekmiş oluyordu. Bunda haklıydı da. Böylece CHP'nin 8. kongresinde İnönü'nün konuşması üstünde durulması gereken bazı gerçekleri ve uyarıları ortaya serdi. DP bu uyarıları değerlendirebildi mi? Bu suali cevaplandırmak daha sonraki bahislerin konusudur. 8. CHP CHP kurultayında İnönü gene genel başkan seçildi ve genel sekreterliği Kasım Gülek getirildi. Daha doğrusu Gülek bu mevkiye kendi namzettiğini kendisi ortaya atarak büyük medeni bir cesaret gösterdi. Bilindiği gibi Gülek'in bu genel sekreterliği o günden sonra hem kendisi hem partisi için önemli olaylara yol açacaktır. İktidar ise daha ilk günden Gülek üstünde bir takım lüzumsuz komplekslere kapılacak, garip davranışlara sürüklenecektir. Kısacası her şey ona gösteriyordu ki daha 14 Mayıs 1950 seçimlerinin hemen ardından iktidarla muhalefet arasındaki ilişki normal bir parlamento mücadelesi çerçevesini aşma istidadını gösterdi. Adnan Menderes'in program nutku tartışmalarında DP'nin seçim zaferini Türkiye'de gelmiş geçmiş inkılapların en önemlisi, en önemli merhalesi gibi görmesi bir aşırılıktı. 1923-1950 devriyle bütün ilişkileri koparmak istemekti. Bir taraftan millete mal olmuş inkılapları koruyacağız derken, diğer taraftan 14 Mayıs'ın en büyük inkılap merhalesi olarak alınması ve millete mal olan, olmayan inkılapların neler olabileceği hakkında uyanan tereddütler düşündürücü işaretlerdi. DP liderlerini ve kurucularını da yetiştiren eski rejime karşı açılan sert suçlamalar yahut da ihmal davranışı bu iki partiyi yaklaştırıcı şartlar ve iyi alametler değildi. İnönü demek ki binbir cereyanla savaş karşısındaydı. Nitekim İnönü'nün kendi nutkunda işaret ettiği şuursuz ve soysuzlaşmış saldırılar hemen başladı. Türkiye'de çok partili rejimin böyle giderse ATİ'si yoktur sözlerini İnönü'ye söyleten kaygılar belirtilerini vermeye başlamıştı. Çankaya'da telaş. O günlerde ve işte bu hava içinde meydan alan bir hadise yalnız iktidar başlarında telaş uyandırmakla kalmadı. Adnan Menderes'in İnönü'ye karşı çok ağır hücumlarla daha açık bir cephe almasına da vesile teşkil etti. Olay şuydu. DP'nin seçimleri kazanışı henüz 20 gün olmuştu. Hükümet programı mecliste 2 Haziran'da DP çoğunluğu tarafından kabul edilmişti. Hükümet itimat oyu almıştı. Başbakan normal çalışmalarına başlamıştı. Başbakanlıkta bu normal çalışmaların asıl vakit alan kısmının ise sabahın erken saatlerinden başlayarak günün büyük kısmını alan lüzumlu ve lüzumsuz tebrikler, ziyaretler olduğu malumdur. 5 Haziran günü de böyle başlamıştı. Salon daha çok erkenden kabul bekleyen ziyaretçilerle dolmuştu. Pazartesi günüydü. Pazartesi günleri ziyaretlerin daima yoğunluk günleridir. İşte böyle bir sabah saatinde bir albay başvekili görme isteğiyle hususi kalem müdürüne müracaat etti. Fakat onun ayrıca bir ricası, hatta kesin isteği vardı. Başvekil kendisini hemen bir beklemeden kabul etmeliydi. Söyleyecekleri çok mühimdi ve gecikmeye gelmezdi. Nihayet istediği oldu. Fakat albayın kabulünden daha 5 dakika geçmemişti ki hususi kalem müdürü kapıda göründü. Başvekilin emriyle o gün bütün ziyaretlerin iptal edildiğini, salonu hatta koridoru dolduran ziyaretçilere bildirdi. Ne olmuştu? Olanların yahut oluyor sanılanların ne olduğunu en iyisi başvekilin kendi ağzından dinleyelim. Adnan Menderes 13 Haziran 1950'de DP grubunda şöyle konuştu. Size esefle bildirmek isterim ki iktidara geldiğimiz henüz bir ayı bulmadığı halde bazı zaruri değişiklikler meseleyi ihtiyaz ederek Cumhuriyet Halk Partisi orduyu aleyhimize tahrik etme yoluna sapmıştır. Bizim bütün çalışmalarımız memleketimizde demokrasiyi perçinlemeye matuftur. Cumhuriyet Halk Partisi eğer başarılı bir çalışmaya girmek istiyorsa başlarındaki iktidar hastalarını atmalıdır. Bu iktidar hastaları havayı teşviş etmek istemektedirler. Memlekette siyasi iktidarı muhtel gösterecek bir polemiğe, bir hücum ve taarruza geçmişlerdir. Başvekil uzun konuşmasında CHP'yi tutan basından da çeşitli parçalar okumuş, sözlerine şu cümlelerle son vermiştir. Merak etmesinler, iktidarda 4 seneden bir gün bile eksik kalmaya niyetimiz yok. Seçimleri de tam vaktinde yapacağız. Menderes'in suçlamaları ağırdı. İnönü, Büyük Birlik Komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı, Cephe Kumandanlığı yapmış eski bir askerdi. Eski bir başvekil, bir eski devlet reisiydi. Onun hem de önderliğini yaptığı yeni çok partili rejimin henüz bir ayı bulmamış iktidarına karşı orduyu tahrike girişeceğini akıl almazdı. Ama ne var ki başvekil CHP orduyu iktidara karşı tahrik etmiştir sözleriyle kesin ve açık suçlamalarını yaparken CHP'nin başında İsmet İnönü vardı. Eğer böyle bir şey ileri sürülüyorsa orduyu yeni hükümete karşı CHP'nin sivil yöneticileri harekete geçiremeyeceğine göre demek başvekilin bütün suçlaması İnönü'ye karşıydı. CHP'nin başından atılmasını istediği iktidar hastalarının başında da demek ki İnönü vardı. Yani Adnan Menderes'in bu konuşmalarına hedef düpedüz İnönü'ydü. Hükümet değişikliği üzerine bir takım insanların ve bu arada bazı ordu mensuplarının yeni iktidara çeşitli ihbarlar yağdırdıkları hakkında o zamanki DP iktidarının önde gelen şahsiyetleri şimdi de ifade birliği içindedirler. Bu ihbarları yapanlar kimlerdi? Şu 5 Haziran'da bütün ziyaretçileri sırasını atlayarak başvekinin yanına giren ve birkaç dakika sonra bütün ziyaretini iptaline vesile veren albay kimdi? Bu hususta bazı isimler söylenir. Ama nihayet nakil mahiyetinde kalan bu isimler üstüne durmak elbette ki yersiz olur. Zaten halk suretinde görünen doğru ve yalancı muhbirlerden kendini kurtarabilmiş hiçbir nizam, hiçbir rejim, hiçbir iktidar yoktur. Nitekim Adnan Menderes de daha koltuğuna ısınmadan bu ihbarlar yağmuru altında kalmıştır. Ziyaretçi albay ise bu ihbarları yapanların nihayet bir tanesiydi. Menderes albayı kabul edip dinledikten ve savdıktan sonra hemen Milli Savunma Bakanı Refik Şevket çağrıldı. Bazı güvenilen milletvekilleri davet edildi. Arada istişareler geçti ve nihayet başvekil Çankaya'ya koştu. Böylece de albayın uyandırdığı telaş havası Çankaya'ya sirayet etti. Daha o günden DP'nin yüksek çevrelerinde yerleşen kanaat şuydu. Seçimlerde ordu mensuplarının DP'yi tutmalarına, o devirde subayların seçime katılma hakları olmadığına göre bu destekleme ancak ordu mensuplarının kendi oy sahibi aile fertleri üzerindeki telkinler yoluyla yapılması mümkündür. Rağmen yüksek kademede bazı askeri şahsiyetler neticelerden memnun değildiler. Bunlar aralarında gerek genelkurmayda gerek milli savunmada gizli istişareler yapmaktadırlar. Hatta eski DP erkanının bugün de bir delil olarak tekrar ettiklerine göre vazifeleri başında olmaları gereken başlıca 3 ordu müfettişi o günlerde Ankara'da bulunuyorlardı. Genelkurmayla Savunma Bakanlığı'nda diğer bazı yüksek rütbeli askerlerle şüpheli temaslara katılıyorlardı. Gene bu nakillerden anlaşıldığına göre bu yüksek rütbeli şahsiyetlerin emrindeki vazifeli subay ve kurmaylardan bazıları şüpheli gördükleri veya şüpheli izledikleri toplantılar, yani üstlerinin kendilerince şüpheli sayılan hareketleri hakkında bazı iktidar partisi mensuplarına malumat taşımaktaydılar. İşte nihayet ve herhalde bunların da bir nevi temsilcisi olaraktır ki muhbir albay bu hava içinde başvekilin makamına yollanmış olacaktı. Bir ziyaret ve tepkileri. İktidar değişikliğinden sonra ve hepsi de eski ordu mensupları yahut İnönü'nün eski silah arkadaşları olan birkaç generalin İnönü'ye dışarıda ters yorumlanan bir nezaket ziyaretinde bulundukları doğrudur. Ziyaret gizli yapılmamıştı. Bu ziyarette onların İnönü'ye bir askeri müdahale teklifinde bulundukları ve kendisine emrinizdeyim paşam dedikleri zaman zaman söylenmiştir. Ama gene bu söylentilerde de tabii eğer bir ifade olmuşsa, İnönü'nün böyle bir girişime yanaşmadığında, buna kesinlikle hayır dediğinde de tam bir ağız birliği vardır. İnönü'ye gelince İnönü bazı ordu mensuplarının sadece bir nezaket ziyaretini bugün de hatırlar. Zaten başka türlü olamazdı. Çünkü İnönü ordudan gelmiştir. Orduyu tanıyordu. Ve ordu hakkındaki temel bilgilerinin verdiği haklarladır ki şu sözler İnönü'nüdür. Orduyu kendini zanneden kendi kendini aldatır. Ordu kimsenin değildir. O kendi kanunları içinde yaşar. Metin Toker, İnönü ile 10 yıl. Evet, orduyu kendisini sanan kendi kendisini aldatır. Ordu çok başlı bir devdir ki tek bir başa bağlı görünür ama gene de başına buyruktur. Bu sebeple öyle sanıyorum ki İnönü'nün bu sözlerinin kışla kapılarına değilse bile herhalde ordu alanında harekete heves edenlerin görebilecekleri yerlere asmalıdır. O günlerde Pembe Köşk'te ise korku ve hareket yoktu. Pembe Köşk'e dönen İsmet İnönü, vaziyeti hiç de Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını şiddetle tedirgin eden, başvekili aşırı beyanlara sürükleyen açılardan mütalaa etmiyordu. O muhalefete yerleşmekle meşguldü ve bu safta işinin ve vazifesinin çok uzun sürebileceği yolunda sezgiler içindeydi. Evet, gerçi 1950 seçimleri öncesinde bu seçimlerin kaybedileceğinden ziyade kazanılabileceğini ümit etmişti. 1939 harbinden ve hele bu harbin sona erdiği o buhranlı günlerden beri kafası daha ziyade hep dış problemler üzerinde çalışmıştı. Seçimden önce halk deryasının ruh eğilimleri ve dalgalanmaları üzerinde derlenen bilgilerin eksik ve yapılan hesapların yanlış olduklarını değerlendirmemiş olması da mümkündür. Ama bir defa seçimler kaybolunca ve DP'nin oylarının sayısından ziyade seçim kanununun açıklarından yararlanılarak meclise soktuğu milletvekili sayısının kahir çoğunluğunu görünce derhal kendi realist mizacının ölçülerine döndüğü de bir gerçektir. Evet, CHP'nin muhalefete mücadelesi çok mihnetinde olabilir, uzun sürebilir, belki 10 yıl, hatta belki daha fazla. Ben bu uzun yıllar ihtimalini belirten rakamları İnönü'den bizzat dinlemişimdir. Şimdi şu kısa sonuçları da ekleyerek bu olayı kapatalım. CHP'nin veya İnönü'nün orduyu iktidar aleyhine tahrik ettiği hakkındaki ihbar ve haberlerle başvekalette Çankaya'da uyanan telaş ve bu arada Adnan Menderes'e hakikaten acele ama köksüz beyanlar sevk eden endişeler orduda hemen yapılan bazı tasfiyelerle kapanmış sayıldı. Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Nafiz Paşa'nın yerine Orgeneral Nuri Yamut getirildi. İkinci Başkan İzzet Aksalur'un yerine Korgeneral Şahap Gürler tayin olundu. Orgeneral Salih Omurtak, Kazım Orbay, Hakkı Akoğuz Paşalar emekliye sevk edildiler. Birinci Ordu Kumandanı Asım Tınaztepe, İkinci Ordu Kumandanı Muzaffer Tuğsavul, Üçüncü Ordu Kumandanı Mahmut Berköz Paşalar, Askeri Şura'da pasif işlere tayin edildiler. Deniz Kuvvetleri Kumandanı Amiral Mehmet Ali Ülgen, Kara Kuvvetleri Kumandanı Zeki Doğan Paşalar merkezde vazifelere getirildiler. Bunlardan başka 15 general ve 150 albayı da birkaç ay içinde emekliye sevk suretiyle tasfiye kararı alındı. Sonra Cumhur Reisi ve Başvekil Milli Müdafaa ile Genelkurmay'da bazı göze çarpıcı ziyaretlerde bulundular. Böylece işe yakından el koyduklarını kamu efkarına açıklamayı faydalı buldular. Bir taraftan da ordunun takviyesi bahsi ortaya çıktı. Bu olay DP kurucularının orduyla ilk karşılaşmalarıdır. Gerçi alınan tedbirlerin gerçek bir sebebe dayanıp dayanmadığı hiçbir zaman anlaşılmadı. Fakat gene de bir ordu meselesi var mıydı? Evet, bu bahsi aşağıda emas edeceğiz. Yeni adamlar ve ordu. Ne kadar asılsız olsa da Çankaya'da telaş uyandıran bir ihbardan ve bu olaya dayanarak başvekili İnönü aleyhinde onu bir orduyu tahrik hareketine girişmiş olmakla suçlamalara varan acele hükümlerden sonra şimdi de DP'nin ordu üzerindeki bazı görüş ve teşebbüslerinden kısaca bahsetmeliyiz. DP ordu hakkındaki anlayışını evvela ve daha 1950 seçimleri öncesinde Ankara Radyosu'na yapılan bir konuşma ile açıkladı. Ama ben öyle inanıyorum ki bu konuşma DP'nin üstünde durduğu ve benimsediği belirli bir görüş değildir. Radyoda bu konuşmayı partisi adına yapan eski ordu mensubu bir genç kurmayın şahsi görüşleri olsa gerektir. Ama madem ki bu konuşma radyoda seçim konuşmaları sırasında ve parti adına yapılmıştır, o halde ileri sürülen görüşleri yeni adamlara bağlamak şeklinde olsa bir zarurettir. Radyoda konuşmayı yapan bir süre sonra DP kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak yer alacak olan genç milletvekili adayı eski kurmay albay Seyfi Kurtbek'ti. Seyfi Kurtbek 8 Mart 1951'de Kabineye Ulaştırma Bakanı olarak alındı. 1 Kasım 1952'de Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi. Şu parçalar Seyfi Kurtbek'in konuşmasından alınmıştır. Radyo konuşmasının metni 19.5.1950 tarihli Zafer Gazetesi'nde yayınlandı. Demokrat Parti savunmayı askeri bir mesele olarak değil, devletin bütün mekanizmasında ve milletin her türlü faaliyetini ilgilendiren büyük bir milli dava olarak telakki eder. Milli savunma milletin şerefini, varlığını, istiklalini korumaktır. Böyle olduğu içindir ki milli korumanın devlet işlerinde her şeyden önce gelmesi lazımdır. Şahsi ve parti menfaatlerinin milli savunma yalnız tehlike belirdiği zaman değil, her zaman aktüel olan bir davadır. Demokrat Parti silahlı millet teorisini demokrasinin askeri ifadesi sayar. Milli varlığı korumak için asker-sivil farkının kaldırılması ve milletin ordulaştırılması lazımdır. Milletin bütün ekonomik kaynakları milli savunma için teşkilatlandırılmalıdır. Milli eğitim, adalet, sağlık, maliye, idare ve ulaştırma hizmetleri kamilen milli savunmadaki yerlerini alırlar. Seyfi Kurtbek'in bu görüş ve fikirlerinin radyoda adına konuştuğu Demokrat Parti'nin temsil ettiği, kurmak istediği liberal demokratik devlet nizamı için biraz aşırı olduğunu ifade etmek mümkündür. Kurtbek'in bu ordu millet anlayışı, onun daha eski yıllardan beri yazı ve eserlerinde savunduğu topyekün savunma, topyekün seferberlik, ordu bakımından harp ekonomisi görüşlerinin Demokrat Parti'ye mal edilmek istenen ifadesiydi. Fakat partinin bunu hazm ve temsil etmesi pek düşünülmezdi. Kurtbek, topyekün savunma üzerinde kanun tasarısını 1945'te Genelkurmay'a sunmuştu. Bu kanun, 1949 Mayıs'ında çıkan fakat tatbiki yolunda galiba hiçbir harekete geçilmeyen bir kanunun esası oldu. Bu arada Seyfi Kurtbek'in İktisadi Harp ve Silah Başına gibi eserlerine bu kitabın ikinci cildindeki iktisadi müdafaa konularında temas edilmiştir. Nitekim, Kurtbek radyo konuşmasında milli savunma işi ve teşkilatı içine bütün hükümet kuruluşunu alıyordu. Şu parçaları okuyalım. Milli savunmayı her şeyden önce politik olarak teşkilatlandırmalıdır. Devletin politik bünyesi içinde milli savunma zamanın şartlarına uygun ve hesaplı olarak düzenlenmedikçe ne topyekin bir savunma ne de mükemmel bir askeri teşkilat meydana getirmeye imkan vardır. Ordular hükümetlerin ve devlet bünyelerinin aynasıdır. Bütün devlet adamlarının bu davayı böylece ve hakkıyla kavramış olmaları lazımdır. Milli kalkınma hareketi ve hususiyle ekonomik kalkınma milli savunma ile birleştirilmelidir. Milli savunmada güçlü bir zihniyet inkılabı lazımdır. Savunma hizmetlerinde yaş ve eskilik değil, ehliyet ve bilgiyi temel tutan bir personel politikası takip edilmelidir. Gizlilik perdesi, hataları, kusurları ve kabiliyetsizlikleri örtmemelidir. Hataları ve kifayetsizlikleri düşman meydana çıkardığı zaman artık çok geç kalınmış olur. Kurtbek, bu cüretli ve ordu nizam bakımından bir nevi Enver Paşa disiplin ve islahatçılığına dönüşü hatırlatan, Enver Paşa'nın Balkan Harbi bozgunundan sonra ve harbi nezaretine geldiği zaman Alman İslahat Heyeti'nin de yardımıyla orada giriştiği tasfiye ve islahat hareketi sanıyorum onun en başarılı hamlesidir. Bu sayede idi ki Balkan Harbi'ni inanılmaz çözücü gösteren bitkin ve maneviyatı tükenmiş ordudan ancak 1,5 yıl sonra Çanakkale ve diğer cephelerdeki disiplin ve nizam ordusu doğdu. O sırada Enver Paşa aslında genç bir kurmay yarbaydı ve Harbiye Nazırlığı'na olağanüstü ve bir gün arayla 2 derece terfi ettirilerek bir tuğgeneral olarak geldi. Fakat islahat ve ordu teşkilatçılığı üzerindeki başarısı üstündü. Bu ordu mesela Sarıkamış'ta olduğu gibi israf edilmeseydi harpten sonra ve muhtemel olarak ayakta kalacak çok güçlü bir ordu olacaktı. Görüşlerini Demokrat Parti adına yaptığı konuşmasında şöyle özetler. İşte sayın dinleyicilerim, Demokrat Parti'nin milli savunmayı anlayış davası budur. İktidar partisi harp doktrinlerinin uğradığı büyük inkılapları kavrayamamaktadır. Milli savunmayı sadece askeri ve gizli bir mesele saymakta devamlı bir ısrar göstermiştir. Bu yüzden de milli savunmamızın topyekü müdafaa esasları üzerinde teşkilatlandırılmasında çok geç kalmıştır. İkinci Dünya Harbi zamanında geçirdiği tecrübe, iktidar partisinin harp zamanı idaresi bakımından ne kadar kudretsiz ve kifayetsiz olduğunu meydana çıkarmıştır. Demokrat Parti inanmıştır ki, milli savunmanın topyekün olarak köklü ve rasyonel bir reformu ve yeniden kurulması ile milletimizin korunması daha sağlam olacaktır. Demokrat Parti iktidarı ele alınca, milli savunmayı bu esaslara göre yeniden kurmak azmindedir. Kurtbeck'in İkinci Dünya Harbi'ne ait görüşlerinde bu kitabın ikinci cildinde açıklanan görüşler ve harp ekonomisi alanında verdiğimiz malzeme ile uygunluk görmektedir. Demokrat Parti'nin kendisini iktidara ulaştıran seçim mücadelesinde Seyfi Kurtbeck'in dilinden açıkladığı ordu görüş ve siyaseti buydu. Bu görüş ve siyasetle mesela DP kurucuları olan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan'ın ve diğer ön planda gelenlerin mutabık olduklarını sanmadığımızı tekrar etmeliyiz. Çünkü bu kurucular ve arkadaşları liberal demokratik bir nizamın savunucuları ve öncüleri durumundaydılar. Böyle bir sistemi yani bir askeri hiyerarşinin siyasi alanda da nüfus sahibi olarak sevilmesini ve bir gün bir askeri oligarşinin hemen bütün güçleri elinde toplamasını elbette ki istemezlerdi. Kaldı ki ne Bayar, ne Menderes, ne de arkadaşları derine inen bir ordu anlayışının varlığına veya olabileceğine dair bir belirti hiçbir zaman sezilmemiştir. Fakat öyle anlaşılıyor ki iktidara gelince Başbakan Adnan Menderes'e Seyfi Kurtbeck tarafından ve 31 Temmuz 1951 tarihiyle milli savunmamızın durumu ve reform ihtiyacı üzerinde bir muhtıra verilmiştir. Ya bir dakika ya. Bu muhtırada Seyfi Kurtbeck'in radyo konuşmasında ana fikirlerinin tatbiki istikametinde işlenmiş olması mümkündür. Seyfi Kurtbeck zaten 8 Mart 1951'de Ulaştırma Bakanı olunca Milli Savunma Yüksek Kurulu işlerini de Başbakan adına takip etmek üzere vazifelendirilmişti. İşte bu gelişmenin bir sonucu olacaktır ki Kurtbeck 1 Kasım 1952'de Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi. Bu atanma ordunun bilhassa eskimiş ve yerleşmiş generalleri arasında ruhi bir tedirginlik yarattı. O zaman açığa da vurulan bu tepkilerle olsa gerektir ki Seyfi Kurtbeck'in yeni bir Enver Paşa olacağı, Enver Paşa'nın yaptığına benzer tasfiye ve ıslahatın orduda başlayacağı söylentileri yayıldı. Hatta yeni Milli Savunma Bakanı'nın vaktiyle İstanbul Harbiye Nezaretinde Enver Paşa'nın kullandığı yazıhaneyi odasına yerleştirip onun üstünden emirler verdiği, kararlar imzaladığı, ordunun eski generallerine yüksekten baktığı gibi haberlerde bu söylentiler arasında ve hem parti hem ordu çevrelerinde yayılıyordu. Halbuki bu yazıhane yıllardan beri zaten vekillik odasındaydı. Kurtbeck'in elbette ki göze çarpan genç, dinamik bir hali ve enerjik tutumu vardı. Şimdi onun İzmit civarındaki bir askeri manevrada güzel dikilmiş bir avcı elbisesi, başında kasketi ve ayağında zarif çizmeleriyle herhalde uzakta bazı birliklerin hareketlerini eliyle işaret ederek Reis Cumhur Celal Bayar'a izah verdiğini gösteren bir resmi hatırlıyorum. Çok genç, kendinden ve herhalde istikbalinden emin bir hali göze çarpmaktaydı. Bir delikanlı görüşündeydi de, etraflarında kumandanlar ihtiram vaziyetinde ve belli ki bu sahnede söz bu genç adamın. Ama ne var ki Bayar'ın getirdiği rejim böyle genç ve ihtiraslı bir askeri kaldırmazdı. Ama Kurtbeck ordu reformu planını Bakanlar Kurulu'na getirebildi. Anlaşılmamış ve hatta ürküntü verecek olsa da bakanların bu tasarıyı ittifakla kabul ettikleri anlaşılmaktadır. O zaman bu Bakanlar Kurulu'nda söz sahibi olanlardan daha sonra dinlediklerime göre Bayar görünüşü şöyle bitirdi. Bu bir kati operasyon planıdır. Muhalefet edenler olsa da bu plan muvaffak kılınmalıdır. Menderes'in görüşü de şu olmuştu. Bu bir ikinci nizamı cedid planıdır. Tahakkuk ettirmek iktidarımızın şerefi olacaktır. Plan, askeri kadronun baştan başa gençleştirilmesini hedef tutuyordu. Bu arada Atatürk'ün ve İnönü'nün silah arkadaşları tabii büyük ölçüde ordudan ayrılmak mecburiyetinde kalacaklardı. Bu belki doğruydu da. Çünkü İstiklal Savaşı'nın genç kahramanları elbette ki artık ihtiyarlamışlardı. İkinci Dünya Harbi askerlik tekniğini baştan başa değiştirmişti. Bizde ise her şey onu gösteriyordu ki Türk Yüksek Kumanda Heyeti bu yenilikleri gereği gibi izleyemeyecek kadar yorgundu. Düşünmeli ki Genelkurmay Başkanı ve İstiklal Savaşı'nın sayılı kahramanlarından biri olan Fevzi Çakmak 21 yıldan beri aynı vazifede kalmıştı. Hatta 21 yıl sonra bu işten emekliye sevk olunmasını bile derin bir kırgınlıkla karşılamıştı. Mesela İstanbul'da 1. Ordu Kumandanı ve gene İstiklal Savaşı'nın bir kahramanı olan Fahrettin Altay 19 yıldır aynı görevde bulunuyordu. Bu gibi hallerde orduda dinamizm ve otomatik gençleşme elbette ki bağdaşamazdı. Ama vekiller heyeti Kurtbeck tasarısının bazı iç ürküntülere rağmen ittifakla kabulünde bir süre önce cereyan eden ve Çankaya'da telaş uyandıran Menderes'i İnönü aleyhine orduda tahrik suçlamasına sevk eden ihbarlarla bunların neticeleri olan tasfiyelerin de müessir olmuş bulunması mümkündür. Demek ki bu vesileyle ordudan eski şöhretler ve elemanlar ayrılmış olacaklardı. Ordu artık DP iktidarının düzenlediği ve taze kanlarla güçlendirdiği ordu olacaktı. Fakat vekiller heyetindeki heyecan pek sürekli olmadı. Hatta söylendiğine göre bu yeni niyetleri bizzat vekiller heyeti içinden bir general ordudaki arkadaş çevrelerine yetiştirdi. Ondan sonra ise açığa vurabilecek tedirginlikleri tasavvur etmek mümkündür. Kurtbek'in bu teklifleri getirdiği kabine ise elbette ki bir İttihat ve Terakki kabinesi ve Kurtbek bu kabinede tek söz sahibi bir Enver Paşa değildi. Enver Paşa'nın tepeden inme tasfiyelerine elbette ki gidilemezdi. Adnan Menderes de nihayet Adnan Menderes'ti. Yani onun İnönü'ye ve muhalefete karşı gösterdiği yalnız ve ölçüsüz çıkışları diğer alanlarda ve başka şahıslara karşı göstermeyen, sözlerinden ve vaatlerinden icabında kolay dönen tarafı bu dalgalanan hava içinde de kendini gösterdi. Menderes bu ordu reformundan vazgeçti. Onu hiç yokmuş, hiç konuşulmamış gibi aldı ve tasarı bir tarafa atıldı. Seyfi Kurtbek'in Milli Savunma Bakanlığı'ndan istifası bu şartlar içinde olsa gerektir. Nice yıllar sonra 27 Mayıs, 22 Şubat ve 21 Mayıs ihtilalleri veya ihtilal girişimleri ile ilgili olarak yapılan bazı yayınlarda Seyfi Kurtbek'in bu orduda ıslahat teşebbüsünü bir hükümet darbesi gibi gösteren bazı yazılar çıkmıştır. Kurtbek bu iddialara karşı açıklamalarını 12 Şubat 1967'de Haber gazetesinde yapmıştır. DP'nin ordu hakkında siyaseti ve görüşü gibi halka ilan edilip tamamen sonuçsuz kalan, harekete getirilmeyen bu teşebbüs üzerindeki kısa izahattan sonra şimdi konumuza devam edebiliriz. 4. ayrımın sonu, sayfa 54.